Bu derinlemesini incelemeye hoş geldin. Bugün senin için Hayriye Nurcan Yazıcı'nın Nihat Genç'in bize tuttuğu ayna başlıklı, oldukça dikkat çeken yazısına bakıyoruz.
Evet.
Bu metin hani Nihat Genç'i sadece bir yazar olarak ele almıyor. Daha çok bir sembol, bir duruş, hatta bir vicdan sesi gibi. Görevimiz de işte bu metnin katmanlarını biraz aralamak, senin için en çarpıcı noktaları çıkarmak.
Güzel bir yazı gerçekten, düşündürücü.
Kesinlikle. Yazının hemen başında Genç için diyor. Bir ismin çok ötesinde bir tavır, hatta halkın çığlığının yazıya dökülmüş hali, bayağı iddialı yani.
İddialı, evet.
Peki metin bu tavır dediği şeyin özünü nasıl anlatıyor? Sadece muhalif olmak mı, yoksa daha derin bir şey mi var?
Metin aslında bu tavrın temelini Genç'in tutarlılığına bağlıyor. Çok net bir ifadesi var yazarın. Her dönemin adamı olmadı, her dönemin sesi oldu.
Her dönemin sesi oldu.
Yani şunu demek istiyor, kişisel çıkar veya işte popülerlik falan bunlar için ilkelerinden hiç sapmamış. Yazıda da altını çiziyor. Makam beklemedi, köşe kapmadı, rızgara göre yelken açmadı.
Anladım.
Tam tersine gördüğü yanlışlarla mücadele etmeyi bilinçli bir şekilde seçmiş. Hatta bir dava edinmiş kendine, metne göre öyle anlaşılıyor.
E peki bu tür bir tutarlılık, bu dava hali genelde bir karşılık gerektirir değil mi? Yani bir bedeli olur. Yazı buna giriyor mu?
Kesinlikle giriyor hem de nasıl. Bu metnin ana damarlarından biri diyebilirim. Çok net bir cümle var. Kendi olmanın bedelini ödedi. Hem de en ağırından.
En ağırından.
Evet. Ve ilginç olan şu ki yazar bu bedelin sadece Genç'e ait olmadığını söylüyor. Bir şekilde onu belki tam anlamayan ya da yanında durmakta çekinen toplumun da bu bedelden pay aldığını ima ediyor gibi.
Bu ilginç bir bakış açısı. Toplumun da bedel ödemesi. Yazar bunu nasıl temellendiriyor? Peki bir tür öz eleştirimi yapıyor.
Evet, çok bariz bir öz eleştiri tonu var o bölümde. Yazar direkt olarak biz ise onu yalnız bıraktık diyor.
Neden peki? Neden yalnız bırakmışız?
Gerekçesi de aslında oldukça düşündürücü. Doğruları duymak, özellikle rahatsız edici olanları pek kolay değil diyor. Metinde şöyle çarpıcı bir ifade kullanmış. Birilerinin doğruyu haykırması bizim sessizliğimizi yüzümüze vuruyordu.
Ha, anlıyorum. Yani yüzleşme gibi bir durum.
Aynen, yani genel kabule, alkışa, makama alışmış bir düzende Genç'in ısrarla gerçek, onur, vatan demesi bir uyumsuzluk yaratmış. Konforu bozmuş yani.
Bu konfor bozma meselesi sanırım bizi yazının en vurucu metaforuna getiriyor. Ayna.
Evet, ayna metaforu.
Metin diyor ki Genç topluma bir ayna tuttu ve insanları o aynada aslında görmek istemedikleri şeyleri gördüler. İşte bir parça korkusunu, bir parça satılmışlığını, bir parça ikiyüzlülüğünü. Bu bayağı cesur bir yorum değil mi?
Çok cesur ve bence metnin kilit noktası burası. Çünkü yazar insanların tam da bu yüzleşmeden kaçtığı için o aynaya bakamadığını savunuyor. Diyor ki kendine dönmekten korkanlar olarak onun tuttuğu aynaya bakamadık.
Bakamadık.
Dahası bu sadece pasif bir bakamama durumu değil, Genç'in yanında durmanın aktif bir cesaret, bir bedel istediğini de ekliyor. Bu aslında sadece Nihat Genç'le ilgili bir durum da değil, genel olarak doğruyu söyleyenlerin neden yalnız kalabildiğine dair toplumsal bir mekanizmaya işaret ediyor gibi. O aynaya bakmak zor iş yani.
Evet, o yansımayı kabullenmek zor. Bu yalnız bırakılma ve bedel teması Genç'in sessizleştiği dönemle ilgili bölümde de var sanırım değil mi? Metin onun suskunluğunun bile bir etki yarattığını söylüyor. Bugün Nihat sustu, üzüldük hatta, huzursuz olduk diyor. Sanki o ses ne kadar tartışmalı da olsa bir tür direnişin simgesi gibiymiş toplum için.
Kesinlikle. Yazar insanların içten içe biri hala direniyor diyorduk diye düşündüğünü aktarıyor.
İlginç.
Yani bu suskunluk metne göre sadece bir kişinin sesini kaybetmesi değil. Aynı zamanda o direniş sembolünün yokluğunun yarattığı bir boşluk hissi. Sanki o ses bir denge unsuruydu ve gidince hemen fark edildi.
O zaman toparlayalım biraz. Hayriye Nurcan Yazıcı'nın bu metni bize ne anlatıyor sonuç olarak? Ana çıkarım ne olmalı senin için?
Bence ana çıkarım şu, ilkelerinden taviz vermeyen, rahatsız edici de olsa doğruları söyleyen seslerin toplumdaki rolü çok karmaşık. Ve bizim bu seslere verdiğimiz tepki de öyle.
Yani doğrulukla toplumsal konfor arasındaki o gerilim mi?
Evet, o gerilim, dürüstlüğün bedeli, hem kişisel hem toplumsal bedeli ve kolay kolay susturulamayan figürlerin bıraktığı miras. Yazarın son sözü gibi aslında. Belki de gençin mirası sadece yazdıkları değil. Bize tuttuğu o ayna.
Aynası bizde kalsın.
Aynen, aynası bizde kalsın. Bu ayna metaforu metnin en akılda kalıcı mesajı bence.
Gerçekten güçlü bir metafor ve bu derinlemesini incelemeden sana, yani sevgili dinleyicimize, üzerinde düşüneceğin son bir soru bırakalım.
Hı hı.
Metin sonunda çok çarpıcı bir alıntıyla bitiyor. Sustuğunda değil, susturulduğunda devrim başlar ve gencin sustuğu yerden konuşmaya devam edeceklere selam gönderiyor.
Evet.
Bu da şu soruyu getiriyor akla. Bir toplumda eleştirel, rahatsız edici ama belki de gerekli bir ses sustuğunda ya da susturulduğunda sebep ne olursa olsun, geride kalanlara, yani sana, bana, bize nasıl bir sorumluluk düşer? O aynaya bakma sorumluluğu mu sadece, yoksa daha fazlası mı?